Sayfa 211. Simon Andean'da yorucu bir gün geçirmişti. Sabah Zürih'e kalkan ilk uçağa binmiş, saat 10'u biraz geçe Kloten Havaalanı'na inmişti. Bir saat sonra da Handelsbank'ın Tal Caddesi 58 numaradaki Zürih Merkez Şubesi'ne gelmiş, kendi adına hesap açtırıyordu. O da birkaç örnek imza bıraktı ve servis müdürüyle yazılı talimatlarında imzasının altına hesap numarasını, onun da altına haftanın kaçıncı gününde olduklarını gösteren rakamı yazacağı konusunda anlaştı. Hesap numarasını siyah, gün rakamını da yeşil mürekkeple yazacaktı. Yanında getirmiş olduğu 500 sterlini yatırdı ve birkaç gün içinde 100 bin sterlin transfer ettireceğini söyledi. Son olarak da gelecek paranın 10 bin sterlinini mektupla bildireceği Belçika'daki bir banka hesabına havale etmelerini istedi. Bu işlemlerden doğacak her türlü sorumluluğu yüklendiğini gösteren ve kendini yasalara karşı koruma olanağını ortadan kaldıran bir belgeyi imzaladı. Aslında İsviçre mahkemelerinde bir İsviçre bankasının suçlanamayacağını çok iyi biliyordu. Tal Caddesi'nden çevirdiği bir taksiye atladı. Yolda durup Zwingli Bankası'nın kapısından bal mumuyla mühürlü bir zarf bıraktı ve havaalanına gitti. Yarım saat sonra Dr. Martin Steinhofer'ın eline geçen mektup Sir James Manson'dan geliyordu. Manson'ın Zürih'teki bankasına yazdığı öteki mektuplar gibi övücü sözlerle doluydu. Dr. Steinhofer'den başka bir bankadaki Bay Simon Andean'ın hesabına 100 bin sterlin havale etmesini ve ertesi gün çarşamba günü onu bürosundan arayacağını bildiriyordu. Andean saat 6 olmadan Londra havaalanına inmişti. Martin Thorpe o salı günü öğleden sonra büroya geldiğinde bitkindi. Hafta sonunun iki gününü ve pazartesiyi Moody's'dan aldığı Londra borsasına kayıtlı 4500 şirketin durumlarını incelemekle geçirmişti. Bütün amacı uygun bir paravan şirket bulmaktı. Bulacağı şirketin çok eskiden kurulmuş, küçük, çok yönlü çalışmayan, son 3 yıl içinde kazanç sağlamamış, zarar etmiş ya da 10 bin sterlinden az kazanç sağlamış ve ayrıca sermayesi 200 bin sterlinden az olan bir şirket olması gerekiyordu. Sonunda Martin Thorpe istenilen koşullara uygun iki düzine şirket buldu ve bunları Sir James Manson'a gösterdi. Bu şirketleri koşullara uygunluk açısından 1'den 24'e kadar numaralamıştı. Ama daha yapacağı şeyler bitmemişti. Öğleden sonra City sokağı EC2'deki ticaret odasına gitti. Arşiv memuruna başvurdu. Şirket kayıtlarını incelemesi için gereken ücreti ödedi. Ve listedeki ilk 8 şirketin dosyalarını istedi. 8 kalın dosyanın okuma odasına gelmesini beklerken resmi borsa listesine göz attı ve listesindeki 8 şirketin de pay senetleri değerinin 3 şilinden çok olmadığını görmekten mutluluk duydu. Dosyalar gelince birinci şirketin dosyasını eline aldı ve kayıtları dikkatle incelemeye başladı. Kayıtların özetlerini içeren Moody's kartlarında bulamadığı 3 şeye bakıyordu. Senetlerin dağılışına, şirketin devamlı bir yönetim kurulunun denetimi altında olup olmadığına ve yakın zamanda şirket senetlerinin çıkarcı çevrelerce bir elde toplanmamış olmasına. Ticaret odasının kapanış zamanı geldiğinde 8 dosyadan 7'sini gözden geçirmişti. Geri kalan 17 dosyayı ertesi gün inceleyecekti. Ama şimdiden 3. dosyadaki bilgileri görünce şaşırmıştı. Kağıt üstünde istediği koşullara uyması bakımından çok iyiydi ve böylesine iyi olması insanı kuşkulandırıyordu. Bu şirketin yıllar önce kapatılmış olmamasına hayret etti. Martin Thorpe'un düşünüşüne göre işin içinde bir bit yeniği olmalıydı. Ama böyle bir şey yoksa gerçekten tam istedikleri gibiydi. O akşam saat 10'da Simon Andean, Cat Shannon'ı dairesinden telefonla aradı. Shannon gün boyunca ne yaptığını anlattı ve Andean da ona kendi yaptıklarından söz etti. İsviçre'deki banka hesabına 100 bin sterlinin havale edilmiş olduğunu söyleyince, Shannon da ona 10 bin sterlinlik ilk avansı Belçika'daki Bruges Credit Bank'a Kate Brown adına açmış olduğu hesaba transfer ettirmesini söyledi. Andean telefonu kapadıktan birkaç dakika sonra oturdu ve bankaya ilk talimatını yazdı. Buna göre miktarı belirtilen para Handelsbank'tan Belçika'daki bankaya transfer edilecekti. Ama her ne olursa olsun bu paranın hangi İsviçre bankası tarafından gönderildiği bildirilmeyecekti. Bu işlemde yalnızca hesap numarası açıklanabilirdi. Yazdığı mektubu gece yarısından biraz önce Trafalgar alanındaki bütün gece açık bulunan postaneden ekspres olarak yolladı. 11.45'te Shannon'ın dairesindeki telefon yeniden çaldı. Zemler Münih'ten arıyordu. Shannon o ve öteki arkadaşları için bir iş olduğunu ama Münih'e gelemeyeceğini bildirdi. İsterse kabul edebilirdi. Zemlerin bir uçak bileti alıp ertesi gün saat 6'da Londra'da olması gerekiyordu. Alman'a adresini verdi, harcamalarını karşılayacağını, işi kabul etmese bile dönüşü için gerekli olan parayı vereceğini bildirdi. Zemler Londra'ya gelmeyi kabul etti. Shannon da telefonu kapadı. Bundan sonra telefon eden Langarotti oldu. Marsilya'dan arıyordu. Posta kutusuna bakmaya gittiğinde Shannon'ın gönderdiği telgrafı almıştı. Ertesi gün saat 6'da Londra'da olacak ve Shannon'ı arayacaktı. En geç telefon eden Johnny Dupre oldu. Gece yarısını yarım saat geçe telefon ediyordu. Bavulunu alıp 8000 millik uçak yolculuğuna katlanmayı kabul etmişti. Ama yolculuğu 1,5 gün süreceğinden Shannon'ın dairesine ancak cuma akşamüstü gelebilecekti. Beklediği son telefon görüşmesinde yaptıktan sonra Shannon 1 saat kitap okudu. Daha sonra ışığı söndürüp yatağına girdi. Birinci gün böylece bitmişti. Sir James Manson uçakta turist mevkiinde yolculuk etmezdi. Her zaman birinci mevkiyi yeğlerdi. O çarşamba sabahı genellikle iş adamlarının bulunduğu Zürih seferini yapan Trident 3'ün birinci mevkiinde yolculuk ederken iyi bir kahvaltı yapmıştı. Öğleye doğru bankaya gelmiş ve büyük itibar görerek Dr. Martin Steinhofer'in çalışma odasına alınmıştı. Bu iki adam 10 yıldır birbirlerini tanıyorlardı. Bu süre içinde Zwingli Bank birkaç kez Manson'ın hesabına pay senedi almış, her seferinde de senetlerin değeri 3 kat artmıştı. Doktor Steinhofer müşterisine çok değer verirdi. Odasına giren Manson'ı ayakta karşıladı ve el sıkıştıktan sonra rahat bir koltuğa oturttu. İsviçreli puro ikram etti, kahveler içildi. Küçük kadehler içinde yabani vişne rakısı, Kirschwasser sunuldu. Ancak Doktor Steinhofer'ın erkek sekreteri odadan çıkınca Sir James iş konuşmaya başladı. Önümüzdeki haftalarda sizin benim hesabıma bir İngiliz şirketinin, bir özel şirketin pay senetlerini almanızı istiyorum. Şu anda bu şirketin adını veremeyeceğim çünkü ben de bilmiyorum. Yardımcım bu konuyu aydınlatınca sanıyorum uzun sürmez, size bildireceğim. Doktor Steinhofer başıyla onayladı ve kahvesinden bir yudum aldı. İşin başında çok para gerektirmeyen küçük bir eşleme gerek duyuluyor. Daha sonra haber borsaya yansıyınca senetlerin değeri artacak diye devam etti. İsviçreli bankacıya Londra borsa kurallarını anlatmaya gerek yoktu. Çünkü Manson karşısındaki adamın değil Londra borsası, bütün dünya borsalarında geçerli olan kuralları bildiğini biliyordu. İngiliz şirketler yasasına göre herhangi bir şirketin %10 ya da daha çok senedini alacak olan biri, kimliğini ve %10'ını 14 gün içinde yöneticilere bildirmek zorundadır. Bu yasanın amacı halka kimin ne kadar senet sahibi olduğunu açıklamaktı. Bu nedenle müşterisi adına senet alan itibarlı Londra borsa evi de eğer müşterisinin aldığı senet oranı %10'un altındaysa adını gizli tutabilir. Ama bu yasaya uymak zorunda olduğundan müşterisinin adını yöneticilere bildirir. Bu yasayı çiğnemek isteyen bir para babası değişik kişilere aldıracağı senetlerle bir şirketin yönetimini eline geçirebilir. Ama eğer borsa işin iç yüzünü öğrenirse senetlerin gerçek alıcısı bu yasa gereğince cezalandırılır. Oysa bir İsviçre bankası İngiliz yasalarına uymak zorunda değildir. Kendi gizlilik yasalarına uyar ve müşterilerinin adını vermeyi reddeder. Hatta İsviçre bankası adına iş yaptığı müşterisinin gerçek kimliğinden ya da arkasında bir başkasının olduğundan kuşkulansa bile açık etmez. O sabah Doktor Steinhofer'ın odasında bulunan her iki adam da içinde oldukları durumu gayet iyi anlıyorlardı. Senetlerden elde edilecek gerekli kazancı sağlamak için kendime 6 ortak buldum diye devam etti Sir James. Bu senetleri benim için alacaklar. Onlar da Zwingli Bank'ta hesap açıp senetleri onların hesabına almanızı istiyorlar ve bu isteklerinin kabul edilmesini rica ediyorlar. Doktor Steinhofer elindeki kahve fincanını masaya koyduktan sonra başıyla onayladı. İyi bir İsviçreli olarak aslında İsviçre yasası olmasa bile eğilebilecek yasaların kırılmamasını kabul etti. Küçük bir işte bile senet fiyatlarının yükselmesine aklı yatıyordu. Biri fenik toplayarak öteki de hayatı boyunca dikkatli davranarak zengin olmuştu. ''Hiçbir engel yok'' dedi dikkatle. ''Sözünü ettiğiniz kişiler hesap açtırmak için buraya gelecekler mi?'' Sir James ciğerlerine dolan güzel kokulu dumanı üfledi. ''Buraya şahsen gelemeyecek kadar çok işleri olabilir. Ben de ticari işler yardımcımı işlerimi tam yetkiyle görmesi için görevlendirdim. Anlıyorsunuz değil mi? Zaman harcamamak için. Altı ortağım da aynı şeyi yapmak isteyebilir. Buna bir itirazınız var mı? Elbette yok diye mırıldandı Doktor Steinhofer. Ticari işler yardımcınız kimdir? Bay Martin Thorpe. Sir James Benson cebinden ince bir zarf çıkardı ve bankacıya uzattı. İçinde yardımcımın yetkilerimi kullanabileceğini gösteren noterden tasdikli ve imzamı taşıyan bir belge var. Doğruluğunu kontrol etmeniz için imza örneklerimle karşılaştırabilirsiniz. Belgede Bay Thorpe'un adı soyadı. Buraya geldiğinde size kendini tanıtırken kimlik belgesi olarak kullanacağı pasaportunun numarası var. Önümüzdeki hafta ya da 10 gün içinde gelip anlaşmayı imzalayacak. İmzaladıktan sonra da benim yerime işlere bakacak ve imzası benimki kadar geçerli olacak. Bütün bunları kabul ediyorsunuz değil mi? Doktor Steinhofer zarfın içinden çıkardığı belgeyi inceledikten sonra başıyla onayladı. Elbette Sir James, hiç sakınca görmüyorum. Manson ayağa kalktı ve prosunu söndürdü. Hoşça kalın Doktor Steinhofer. İşin gerisini Bay Thorpe halleder. Elbette benden talimat aldıktan sonra yürütecektir işleri. El sıkıştılar ve Sir James Manson sokak kapısına kadar geçirildi. Meşe kapı arkasından yavaşça kapandıktan sonra Kuzey İsviçre kasabasının soğuğundan kendini korumak için paltosunun yakasını kaldırdı ve onu bekleyen arabaya bindi. Şoföre öğle yemeği için Bauer au Lac'a gitmek istediğini bildirdi. İyi bir yemek yedi. Yemeği de olmasa Zürih'in çekilmez bir yer olduğunu düşündü. İyi bir genel evi bile yoktu. Danışman yardımcısı Sergey Golon o sabah keyifsizdi. Kahvaltı sırasına gelen mektupta oğlunun siyasal bilgiler fakültesi giriş sınavında başarılı olamadığı bildiriliyordu. Ayrıca uzun süredir midesinden rahatsızdı. Üstelik sekreteri de hastalığından ötürü dinlenmekteydi. Dışişleri Bakanlığı'nın Batı Afrika bölümündeki küçük odasının pencerelerinin dışında Moskova'nın soğuk caddelerinde erimek için baharı bekleyen kar vardı. Ne bu ne de öteki dedi bekçi. O Moskoviç'ini bakanlık binasının altındaki otoparka bırakırken. Golon sabah görevine başlamak için asansöre binerken homurdanıyordu. Çalışma odası 8. kattaydı. Sekreteri hasta olduğu için incelemesi gereken dosyaları bakanlığın çeşitli bölümlerini dolaşarak topladı. Masasının başına oturup dosyaları incelemeye başladığında ağzında midesi için emdiği bir hap vardı. 3. dosyayı danışmanlık bürosundan almıştı ve üstünde şunlar yazıyordu. İvedi cevap verilmesi ve atama yapılması gerekiyor. Golon somurtarak dosyayı okudu. Bu dosya yabancı haber alma örgütünden gelen bir haberden sonra açılmış ve bunun üzerine bakanlık Büyükelçi Dobrovolski'ye talimat vermişti. Dobrovolski'den gelen son habere göre istenilen görev yerine getirilmişti. Elçinin bildirdiğine göre istekleri kabul edilmişti ve hemen harekete geçmeleri gerekiyordu. Golon yine homurdandı. Ona göre dış ülkelerdeki görevlilerin hepsi bulundukları yerlerdeki olayların ötekilere oranla daha önemli olduğuna inanırdı. Sanki bizim yapacak bir işimiz yok diye söylendi. Gözleri bir sonraki sayfaya kaymıştı. Bunun Gine Cumhuriyeti ile ilgili olduğunu biliyordu. Buradaki Sovyet elçisi hiç durmadan telgraf çekerek Konarki'de Çin etkisinin gün geçtikçe arttığını bildiriyordu. Yine aynı haberin geldiğini düşünüyordu ama bu kez başka bir haber gelmişti. Yeni haber eskisine oranla hiç de önemli sayılmazdı. Zangaro'nun iç kesiminde bulunabilecek kalayı nasıl olur da önemi olabilirdi? Üstelik Sovyetler Birliği'nde yeterince kalay vardı. Ama emir yukarıdan gelmişti ve onun da görevi bu emri yerine getirmekti. Gerekli olan mektubu yazdırmak için başka bir bölümden sekreter aldı ve mektubu ona dikte ettirdi. Mektup Svetlovsk Madencilik Enstitüsü Başkanlığı'na yazılıyor. Batı Afrika'da maden aranması için jeolog ve mühendislerden kurulacak bir ekibin toplanması, yolculuğa hazır oldukları zamanda bakanlığa bildirilmesi isteniyordu. Batı Afrika'ya gönderilme işlemiyle de onun ilgilenmesi gerekiyordu. Ama şimdilik bunu düşünmek istemiyordu. Genzindeki yanma azalmıştı. Mektubu yazması için çağırdı ve şimdi not almakta olan stenografa bakınca çok düzgün dizleri olduğunu gördü. Ketşan'ın sakin bir gün geçirdi. Geç kalktı ve West End Bankası'na giderek hesabına yatırılmış olan 1000 sterlinin çoğunu çekti. Belçika'dan yapılacak transferle bu para fazlasıyla yerine konmuş olacaktı. Öğle yemeğinden sonra yazar olan arkadaşına telefon etti. Arkadaşı onun sesini duyunca şaşırmıştı. ''Senin başka bir yere gittiğini sanıyordum.'' dedi yazar. ''Niçin gideyim?'' diye sordu Şan'ın. Küçük Julie seni arayıp duruyor. Oldukça etkilemiş olmalısın. Carrie'nin dediğine göre hala senden söz ediyormuş. Seni Lowndes'ten aramış ama adres vermeden gittiğini söylemişler. Sean'ın ona telefon edeceğine söz verdi. Arkadaşına telefon numarasını verdi ama adresini vermedi. Biraz daha konuştuktan sonra sormak istediği soruyu sordu. Yapabileceğimi sanmıyorum dedi arkadaşı ama önce telefon edip kabul edip etmeyeceğini öğrenmem gerek. Peki, önce telefonla bildir dedi Sean'ın. Benim aradığımı onu görmem gerektiğini ve birkaç saat konuşmak istediğimi söyle. Benim açımdan çok önemli olmasaydı onu rahatsız etmek istemeyeceğimi de ekle. Yazar Sean'ını arayacağına söz verdi. Telefon ettiğinde Sean'ın görüşmek istediği adamın görüşmeyi kabul ettiğini söyledi. Adresini ve telefon numarasını verdi. Öğleden sonra oturup Credit Bank'taki Bay Goosens'e bir mektup yazdı. Posta adresi olarak birkaç kişiye Credit Bank'ın adresini vereceğini ve telefonla sık sık arayıp mektup gelip gelmediğini soracağını, göndereceği bazı mektupları da Credit Bank aracılığıyla göndermek istediğini, bu durumlarda mektubu bankaya yollayacağını, gelen mektubun da pullanıp postaya verilmesini istedi. Bütün masrafların hesabına yazılmasını rica etti. Saat 5'te Andy'in telefon etti. Sean'ın Andy'ine hiç söz etmediği yazar arkadaşıyla olan telefon görüşmesi dışında yaptıklarını anlattı. 4 yardımcısından 3'ünün bu iş hakkında görüşmek için akşamüstü Londra'da olacaklarını, 4. yardımcısının da en geç cuma akşamı gelmiş olacağını bildirdi. Martin Thorpe 5. yorucu gündeydi ama artık araştırması bitmek üzereydi. Geri kalan 17 dosyayı da incelemiş, yaptığı son listede ancak 5 şirket kalmıştı. Listenin başında bir gün önce gözüne çarpan şirket vardı. Dosyaların okunması öğleden sonra sona ermişti ve Sir James Manson'ın Zürih'ten dönmediğini bilen Thorpe, günün geri kalan bölümünü dinlenmekle geçirmeye karar verdi. Patronuna gerekli bilgiyi ertesi sabah verdikten sonra seçtiği şirketler hakkında özel soruşturma yapmaya başlayabilirdi. Akşama doğru Hampstead'in dışındaki evinin bahçesindeki çimleri biçiyordu.